Mutluluk. Zülfü Livaneli. 3. kaset, 1. yüz. Sayfa 83. Cemal, keklik avına gittikleri yeni yetmelik günlerinden beri Memo'nun ne yaman bir nişancı olduğunu biliyordu. Tüfek onun elinde, başkalarında olduğu gibi bir alet olarak durmazdı. Sanki gövdesinin doğal bir uzantısıydı. Öyle rahat ve hızlı bir şekilde kullanırdı ki tüfeği, hiç hazırlanmadan, uzun uzun beklemeden bir anda ateş edip avını indirirdi. Cemal Memo'ya müthiş öfkeleniyordu. Hayatında hiç kimseye duymadığı kini Memo'ya duyuyordu. Çünkü onun keklikleri, tavşanları avlayan silahının namlusu şimdi kendisinin ve arkadaşlarının üstüne yönelmişti. Karakol nöbetinde, açık arazide, pusuda, operasyon yürüyüşünde hep üstünde hissediyordu o namluyu. Tepenin başına çıkmıştı Memo ve oradan bakarak teker teker hepsini indiriyordu. 200 gramlık küçük konserve kutularını açıp iyice katılaşmış ekmekle acele acele yemeye çalışırken kurşun bekliyorlardı. Yarı donmuş suları içmeye çalışırken bir roket gelmesi olasılığını akıllarından atamıyorlardı. Sürekli katı yiyecek yemekten günlerce kabız olup da tarlaların arasına çömelip sonunda kanlı dışkı çıkarırken bile ölüm bekleyen sırtları ürperiyordu. Arada bir dumanı çıkmayan ateşle su ısıtıp içer ve bağırsaklarını yumuşatmaya çalışırlarken de öyle. Açık arazide sırtlarına sarıp taşıdıkları incecik süngerlerin üzerine uzanırken de. Bu ölüm dağlarından kurtulmanın mümkün olmadığı düşüncesine kendilerini kaptırıyorlardı. Bazı askerler ölüm bekleyişine daha fazla dayanamıyor, çatışmalara girerek bir an önce vurulmak için çırpınıyorlardı. Böyleleri ne olursa olsun diye konuşuyordu. Ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutla memlekete gitmek, bu dağlarda ölüm beklemekten yeğdir. Cemal, Memo'nun üstlerine ölüm yağdırdığını biliyor ve ilk gençlik çağlarının o altın günlerinde bir gün gelip kendisinin de o keklikler gibi Memo'nun namlusunun hedefi olacağını hiç tahmin edemediğini acı acı itiraf ediyordu. Onca gece birlikte sabahlamışlar, birbirlerinin evinde yemek yemişler ve sonu gelmez gençlik muhabbetlerine dalmışlardı. Şimdi ise o kendisini öldürmek istiyordu. Cemal öfkeden soluğunun boğazına sığmadığını hissediyor, bu manyak katili tepelemeden bu işten kurtuluş olmadığını düşünüyordu. Biraz sonra Memo karşılarına çıkacak ve hak ettiği sonla cezalandırılacak, elindeki tüfeği ateşleyemeden paramparça edilecekti. Köpek diye tısladı Cemal. Azgın, kudurmuş, arkadaş katili, nankör köpek. Ağır makinalılar el bombaları, roketler ve G3'lerle tuttukları mevzide saatler geçiyor ama PKK'lılar görünmüyordu. Böyle pusularda kimse uyuyamazdı. Her saniye tetikte olmaları gerekiyordu. Tim hiç konuşmuyor, fısıldaşmıyordu bile. Cemal, herkesin kendi hayallerine, kendi anılarına daldığını biliyordu. Derken Memo'yu o kadar çok düşündü ki gerçekten karşısında görür gibi oldu. Yüreği küt küt attı ama bir an zihninin bulandığını, uykuyla uyanıklık arasında gidip geldiğini anladı. Bu gece hiç hata yapmamaları, aptalca davranışlarda bulunmamaları gerekiyordu. Hata deyince kasabadaki futbol maçında Memo ile yaptıkları hataları ve aptallıkları hatırladı. Garaja yakın toprak sahada kanter içinde didişmeleri ve çalımlar, sayılan goller, sayılmayan goller, kavgalar, küsmeler aklına geldi. Bir seferinde komşu kasabanın rakip takımını mutlak yenmek istiyorlardı. İşi sağlama bağlamak için Cemal bir akıl vermiş ve hocaya gidip takımlarını gollere karşı koruyacak muska yazdırmayı önermişti. Hocanın muskasını kalenin ağzına gömeceklerdi. Bu sayede hiçbir top içeriye girmeyecekti. Hoca muskayı yazdı ve kalenin önündeki toprağa gömdüler. İlk devre hepsi sevinç içinde kanatlanmıştı. Çünkü muskanın sayesinde en sert şutlarda bile toplar kaleye girmiyor, ya direğe ya da ortada duran kaleciye çarpıp dışarı çıkıyordu. Hocanın ve muskanın kerametine iyice inandılar. Akıllarının başlarına gelmesi için devre arası olması gerekti. ara bitip de tekrar sahaya çıkmadan önce dehşetle fark ettiler ki takımlar yer değiştirmişti ve muska gömülü kale şimdi rakip takımın kalesiydi. Kendi yazdırdıkları muskaya nasıl gol atacaklardı? Üstelik yeni kaleleri de korumasız kalmıştı. Bu yüzden ikinci devre 3 gol yediler, kendi attıkları goller ise yine direklere ve kaleciye çarparak ya da kuşlara yakın uçarak dışarıya gitti. Maçtan yeni ayrılırken Memo Cemal'e "Ulan salak" demişti, "yaktın hepimizi. Madem muskayı akıl ettin, kale değiştirileceğini niye hesaba katmadın?" Cemal susup kalmıştı çünkü bu doğru söze verecek bir cevabı yoktu. Şimdi ise aynı Memo kendisini öldürmek istiyordu işte. Başının üstünden vızıldayarak geçen roketler gönderiyor, yanındaki arkadaşlarını vuruyor, onları mayınla havaya uçuruyor ve Cemal'in canına kastediyordu. Ensesinden içeri süzülen yağmur sularının sırtını ürperttiğini duyuyordu ama yapacak bir şey yoktu. Kımıldamadan bekleyeceklerdi. Vücutlarını kaşındıran bitler, yağmur, soğuk, ağrı, sızı, öksürük, ayak yaraları, kan sıçmalar, grip, 40 derece ateşliyken bile iliğini kemiğini donduran yağmur altında açık arazide geçirilen günler, geceler. Hiçbiri mazeret değildi. Cemal kasabayı, babasını, annesini, amcasını, kız kardeşlerini, döneyi, Meryem'i gözünün önüne getirmeye çalıştı. Sanki evde kadınlar çay demlemiş de babası, amcası ve kendisi avurtlarına birer şeker topağı sıkıştırarak kırtlama içiyorlarmış gibi bir görüntü yakalamaya, içinde bu sıcaklığı duymaya çalıştı ama olmuyordu. Sanki askerden önce bir hayatı olmamıştı hiç. O dağlarda doğmuştu. Geceleri rüyalarına giren, yüzünü hiç göremediği halde kendisiyle sevişen saf gelinden ve can düşmanı Memo'dan başka hiçbir şey kalmamıştı aklında. Evini, akrabalarını gözünün önüne getiremiyor ama Memo'yla ilgili en ufak ayrıntıyı bile aklından çıkaramıyordu. Zayıf, avurtları çökük esmer yüzü, ince bıyıkları, gülerken dalga geçercesine sağa çekilen ağzı, sakin ama gergin hareketleri gibi bütün ayrıntıları hatırlıyordu. Bir de babası geliyordu gözünün önüne tabii. Hatta bazen sesini de duyar gibi oluyordu ama o daha çok öğüt vermek ister ve insanı günahtan korumak için gibi görünürdü. Babası bir anı değil, her yerde karşısına çıkan sürekli bir hocaydı. Sabaha karşı Tim'de bir gerginlik olduğunu sezdi Cemal. O göz gözü görmez karanlıkta kulak kesilmişler, geceyi dinliyorlardı. Telsizlerde kendilerini gecenin ve dağların hakimi olarak tanıtanların ayak seslerini duymaya çalışıyorlardı. Yüzbaşının soluğunu tuttuğunu anlayabiliyordu. Ama henüz bir şey duymuyordu Cemal. Neden sonra sulu sepkenle eriyen karda çıkan garip sesi ayırt edebildi. Çulp, çulp gibi garip, zayıf, belli belirsiz sesler geliyordu. Bunun bir ses olduğundan bile emin değillerdi ama dikkatlice ve çıt çıkarmadan silahlarını hazırladılar. Cemal'in yüreği artık göğsünde değil boynunda atıyordu. Biraz sonra iyice yaklaştıklarında ateş başlayacak, havaya aydınlatma fişekleri fırlatılacak ve kendi elindeki makinalı tüfek ölüm kusmaya başlayacaktı. Öyle de oldu. Gittikçe yaklaşan sesler belli bir yüksekliğe erişince zifiri karanlıkta yüzbaşının emriyle ateşe başladılar. Kulakları sağır eden bir gürültüyle Tim karşıdaki zifiri karanlığa körlemesine kurşun yağdırıyordu. Göğe atılan aydınlatma fişeklerinin ışığında bile hiçbir şey göremiyorlardı. Bir an sanki karşılarında kimse yok da geceye kurşun sıkıyorlarmış gibi hissettiler kendilerini, bir süre daha devam ettiler. Ama bu karşılıksız ateşin bir sonu olmalıydı. Belki gerçekten kimse yoktu karşılarında, belki hepsi ölmüştü ya da gerisin geriye kaçıp gitmişlerdi. Dağların ötesinde hafifçe kızıllaşmaya başlayan günü ve aydınlığı beklemekten başka çareleri yoktu. Beklediler. Hepsi de gözlerini zorlayarak ileriye bakıyor, bir şey görmeye çalışıyorlardı. Yağmur dinmişti. Onca gümbürtüden sonra vadinin sessizliği tuhaf geliyor, insanı daha çok korkutuyordu. Dağların ardında parlayan şafağın kızıl ışıkları gece boyunca kendini zorlamış ve kızarmış gözlerini acıttı. Cemal baktı ve keskin dağ yamaçlarına kızıl bir çizgi çizildiğini, sağ tarafta ise alışılmadık büyüklükte bir yıldızın parlamakta olduğunu gördü. İçi ürperdi. Ortalık aydınlanıyordu ve gariptir, hiçbir olağan dışı şey görünmüyordu. Vadi sessiz ve kıpırtısızdı. Gece boşu boşuna ateş ettikleri duygusu yayıldı içlerine. Bir ikisi sabah yorgunluğuyla gerinmeye başladı, esniyenler oldu. Yüzbaşı da tereddüt içindeydi. Eğer boş yere ateş ettilerse askerlerinin önünde gülünç duruma düşmüş olacaktı. Yarım saat daha beklediler. Tepenin ardından sapsarı bir güneş doğuverdi birden. Yüzbaşı yerinden doğruldu, ayağa kalktı, görebildiği her yeri gözden geçirdi. Kısık sesle, "Hiç kimse görünmüyor," dedi ve vuruldu. Bu onun son sözleri oldu. Kurşun boğazından girmişti. Oluk oluk kan fışkırıyordu. Cemal hiç bu kadar çok kan aktığını görmemişti bir insandan. Askerler "Komutanım, komutanım!" diye haykırıyor, telsizden yüzbaşının vurulduğu haber veriliyordu ki Cemal kayanın dibinde bir pırıltı gördü. Bir an yanıp sönmüştü sanki ama bu bir an bile kayanın ardında yüzbaşıyı öldüren keskin nişancının saklanmakta olduğunu anlamalarına yetmişti. Bütün güçleriyle saldırıya geçtiler. Ellerindeki silahlar aynı anda gümbürdedi, el bombaları atıldı, makinalı tüfek kayayı neredeyse parçaladı. İlk başta kayanın ardından da bir iki el ateş geldi ama sonra sustu. Hem de bu kez tamamen sustuğundan emindi Cemal. Kimse bu ateşe dayanamazdı. Aradan bir süre geçtikten sonra sürünerek kayaya yaklaştılar. Tekrar el bombası attılar ve ancak tehlikenin geçtiğine inandıkları zaman ilerlediler. Kayanın ardındaki cesedin bir zamanlar insan olduğunu anlamak için 1000 şahit gerekirdi. Parça parça olmuş, kafası dağılmış ve yanmış gibiydi ama Cemal bunun memo olmadığını anladı. İçinden kendisini de şaşırtan bir gülme kaynayıverdi. Kendini zor tuttu. Herhalde sinirlerim bozuldu diye düşündü. Daha sonra geceki çatışmada ölmüş 2 kişi daha buldular. Memo aralarında yoktu. Herhalde gece çatışmasında kaçmayı başarmıştı. Yaralı olanlar ise bunu becerememiş, kayanın arkasına sığınmışlardı. Cemal Memo diye geçirdi içinden. Eşek Memo, ahlaksız Memo, tilki Memo. Sonra tim arkadaşlarının bir ömür boyu aklını oynattı diye anlatacakları ve çarpışmaların dehşetine örnek gösterecekleri bir davranışta bulunarak kahkahalarla gülmeye başladı. Önce tıslamalarla başlayan kahkahaları vadiye yayıldı, karşı kayalarda yankılandı. Arkadaşları onun yüzüne şaşkınlıkla baktılar. Çavuş gelip suratına bir tokat attı, sonra bir daha, bir daha gözlerinden yaşlar süzülerek gülüyor da gülüyordu. Neden sonra aklını başına toplayarak susmayı başarabildi. Tim yüzbaşısını kaybetmişti ve Cemal Selahattin'in de bacağından vurulmuş olduğunu neden sonra görebildi. İkisinin de askerlikleri bitiyordu artık. Cemal hiç izin kullanmadığı için 45 gün önce terhis edilmeye hak kazanmıştı. Selahattin ise herhalde önce hastaneye yatırılacak, sonra terhis edilecekti. Öyle ya da böyle bu dağlardaki insafsız, korku dolu günlerin sonuna gelmişlerdi. Yalnız ertesi hafta karakoldaki arkadaşlarıyla vedalaşıp ayrılmadan önce Cemal'in içini sızlatan ve hayatı boyunca unutamayacağı bir şey oldu. Karakola yeni bir teğmen gelmişti. Heyecanlı ve acemi bir komutandı. Bu yüzden karakoldan görünen tepelerde akşamüstü bir insanın yürüdüğü seçilince hiç tereddüt etmeden ateş emrini vermişti. Aslında rahmetli yüzbaşı da olsa başka türlü davranmazdı. Çünkü yapacak bir şey yoktu. Karanlık çökerken tepelerde yürüyen bir gölge karakol için bir tehdit oluşturuyordu. Zaten PKK'lılardan başka kimse gezmezdi ki o dağlarda. Ateş açıldı ve insan silüeti yere indirildi. Daha sonra gidip cesede baktıklarında bunun küçük bir çocuk olduğunu gördüler. Birkaç koyunla keçiden oluşan yoksul sürüsünü otlatıyordu. Delik deşik olmuş çocuğu görür görmez Cemal boşaltılan köyde kendisine minnetle bakan bir çift kara gözü hatırladı. Kötürüm dede kerpiç damında artık hiçbir zaman dönmeyecek olan torununu kim bilir ne kadar bekleyecekti. Yufkalaşıyorum diye düşündü Cemal. Belki de askerliği bittiği için böyle oluyor ve Memo'nun kurtuluşuna sevinme, Ölen çocuğa üzülme gibi karmaşık duyguların yüreğinde kıpırdadığını hissediyordu. Aslında o dağlarda geçen aylar hepsinin ruhunu kabalaştırmış ve onları insan zayıflıklarına karşı dayanıklı kılmıştı. Sıkı bir ayakkabının ilk birkaç gün yaralar açtığı bir ayağın giderek buna alışıp nasır bağlayarak hiçbir şey hissetmemesi gibi, askerler de kalın, kaba, aldırmaz ve sert bir hayata uyum sağlamışlardı. Baba evi. Azgın bir nehrin akıntısına kapılarak sürüklenmekte olan bir insanın tam o sırada sürükleniyorum diye düşünmesi kendisine ne kadar yarar sağlarsa, İstanbul-İzmir uçağına binmiş olan profesörün hayatını tümden değiştirecek bir adıma atmış olduğunun bilincinde olması da o kadar işine yarıyordu. İşin garibi, bunu gerçekten de sürüklenmek sözcüğüyle düşünmekte oluşuydu. Airbus 310'un geniş koltuklu ve konforlu business bölümünde tek başınaydı. Ne içeceğini soran hostesten sadece buz ve bardak isteyip, havaalanından aldığı Royal Salute şişesinden yakut renkli ve yıllanmış bir konyak gibi kokan akaju, Maroken cilt ve kaliteli tütün çağrıştıran viskiyi doldurdu. Sürükleniyorum diye düşündü tekrar. Ama sadece ben değil, herkes sürükleniyor. Profesör, normal insanların kopuk kopuk çağrışımlar yoluyla düşünmesi gibi değil de, sanki bir kitap yazar ya da bir sekretere metin yazdırır gibi düzgün cümleler halinde düşünürdü. Yıllar boyu makaleler yazmak, konferans metinleri hazırlamak, televizyon konuşmaları planlamak onda böyle bir alışkanlık yaratmıştı. Düşüncelerini sıraya koyardı hep. Şimdi de öyle yapıyordu işte. Sanki düşüncelerin düzenli bir akış göstermesinden sorumluydu. Her zaman yaptığı gibi küçük kağıtlara not almaya, düşüncelerini yazmaya başladı. Herkes sürükleniyor diye yazdı. Doğulu ve İslami geçmişin ahlaki değerler sisteminden kopmuş, batılılaşma politikaları uyguladığı halde batı değerleriyle bütünleşememiş köksüz bir toplumda referans noktalarının kayboluşu. Toplumu bir arada yaşatan, yazılı olmayan kurallar dizisi burada yok. Nihilist bir dönemden geçiyoruz. Sadece ben ve çevrem değil, herkes böyle. Kimse hayatından memnun değil. Herkes derin bir huzursuzluk içinde kıvranıyor, daha iyi bir hayata ulaşmak istiyor ama o yeni hayatın ne olduğunun da farkında değil. Tarifi yok. Dolayısıyla toplumun mitolojisi ve ideali de yok. Bu yüzden bir nehrin suları bizi önüne katmış götürüyor. İnsanlar akıntıdan kurtulmak için kıyıdan sarkan dallara tutunmaya çalışıyorlar. Kimi din dalına tutunuyor, kimi milliyetçilik, kimi Kürtçülük, kimi ise nihilizme gömülüyor. İkinci bardağını doldururken ise "Nutuk atıyorsun oğlum," dedi kendi kendine. "Laf kalabalığı yapıyorsun. Senin derdin başka. Korkularını itiraf et, rahatla." Bu sırada uzun boylu ve bir çöl ceylanı gibi çok güzel sürmeli gözleri olan hostes eğilip, eğer arzu ederse kaptan pilotun onu kokpitte ağırlamak istediğini söyledi. Hiç havasında değildi aslında. Yalnız kalmak istiyordu ve bu yüzden daveti reddetmek geliyordu içinden ama ağzından peki kelimesi çıktı. Hostesle birlikte kokpite gittiler. Pilotlar onu televizyon programlarından tanıyorlardı ve sohbet etmek hevesindeydiler. Airbus 310'un çok gelişmiş kokpitinde elektronik bir huzur olduğunu fark etti şaşkınlıkla. Kulelerden ancak pilotların anlayabileceği bir biçimde cızırtılı mesajlar geliyor ve bunun üzerine pilotlar yönü ve altimetreyi ayarlıyorlar ama bu arada sohbeti de kesmiyorlardı. Profesör bir kez daha üniformaların insanları yakışıklı gösterdiğini düşündü. Uzun yol otobüs şoförleri bile üniforma ve güneş gözlükleriyle belli bir yakışıklılığa ve keskin çizgilere kavuşuyorlardı. Airbus pilotları da öyleydi. Son derece düzgün çocuklardı. O anda profesörün içinden uçuş aletlerine müdahale etmek, levyeyi aşağıya çekmek ve uçuş koordinatlarının ayarlandığı düğmeleri çevirerek uçağı düşürmek geldi. Biliyorduk ki uçağı bir kere denetimden çıkarırsa bir daha toparlanmaları zor olur ve yere çakılırlardı. İleride bu anı çok düşünecek ve ölüm korkusunun onu neden ölüme doğru ittiğini anlamaya çalışacaktı. Çok güçlü bir itkiydi bu. Federico Garcia Lorca'nın arkasından yedi güçlü boğanın ittiğini anlattığı dizeleri gibi. Yükseklik korkusu olan insanların Boğaz Köprüsü'nden kendilerine atmaları ve tepede durdukları an kendilerine son derece çekici gelen derinlikler pek de anlaşılmaz bir şey değildi demek ki. Tahmin edileceği gibi bir eylem değil, düşünce adamı olan ve hayatı kitaplardan öğrenerek yaşayan profesör bu çılgın eylemini gerçekleştirmek şöyle dursun: en uysal ve sevimli halini takınarak pilotlarla ülkenin durumu üzerine genel geçer birkaç laf etti. Bu sözler genellikle biz adam olmayız ile aslında bizim gibi millet yoktur klişeleri gibi bir araya gelemez iki zıt saçmalığı bağdaştırmak için verilen sonu gelmez bir uğraşa dönüşürdü. Kokpitte de öyle oldu ve sözü kısa kesen profesör inişe geçmeden önce bir kadeh daha yuvarlama fırsatı buldu. Havaalanında bankadan çektiği 72 bin doların 5 binini bozdurmuştu. Kalan dolarları düğmeli iç cebine koymuş, Türk liralarını ise cüzdanına ve öteki ceplerine yerleştirmişti. Uçak İzmir Adnan Menderes Havaalanı üzerinde alçalmaya başlayınca 30 yıl önce çıktığı bu şehrin de kendisi gibi değiştiğini ve belki de yine kendisi gibi çocuksu saflığını yitirdiğini düşündü. İzmir yavaş yavaş bir Ege kenti havasından çıkıyor ve Anadolu'nun çileli tarihinin kemirdiği, yaldızlara dökülen eski bir ikona gibi çirkinleşiyordu. Dara'dan sonra belki de ilk kez bu büyüklükte bir Orta Doğu akınına uğramıştı. İonya ve Mezopotamya'nın ulaştığı her yere damgasını vuran güçlü etkisinin altına girmişti. Güneydoğu'da on binlerce kişinin ölümüne yol açan Kürt Savaşı, daha doğrusu Genelkurmay'ın tanımıyla düşük yoğunluklu çatışma, yüz binlerce Kürt kökenli insanın batıya göç etmesi sonucunu doğurmuştu. Boşaltılan ve çoğu yakılan 3000 köyün insanı Akdeniz ve Ege kıyılarına geliyordu. Profesör Kurudal, önceleri köylerin boşaltılıp yakıldığı iddialarını kuşkuyla karşılamış ama sonra bu gerçeğin Başbakanlık Denetleme Kurulu raporlarında da yer aldığını görünce işin doğru olduğuna inanmıştı. Bunun üzerine ne yazık ki dünyanın her yerinde terör mücadelesi ancak böyle yöntemlerle yapılabiliyor diye düşünmüştü ve keşke olmasaydı ama her devletin kendisini silahlı kalkışmaya karşı koruma hakkı meşru sayılmalı demişti. Havaalanından karşı yakaya gitmek üzere bindiği taksinin sürücüsünün de bu gençlerden biri olduğunu tahmin etti. Kavruk, ince bıyıklı oğlan, yol boyunca profesörü lafa tuttu. Abiyi bir yerden gözü ısırıyordu. Tanıyacak gibiydi sanki. Daha önce taksisine binmiş miydi hiç? Bu ekonominin hali ne olacaktı böyle? Yakıt parasıyla baş edemediği için bir LPG tüpü taktırmıştı arabaya. Ama şimdi ona da zam yapıyorlardı durmadan. Kendisi yakarken abisi de bir tane yakar mıydı acaba? Aslında abisi doğru söylüyordu. Sigara içmemek gerekirdi ama teselli veriyordu işte. Müzik dinler miydi abisi? Müzik. Yeni kasetler vardı ve arabasına kız gibi Pioneer set taktırmıştı ki Allah Allah. Derken küçük araba yüksek volümlu bir arabesk müzik konserine dönüşüverdi. Kıvrak kemanlar inliyor, darbuka ve tef yanık Arap kavallarına eşlik ediyor ve insanın sinir uçlarına baskı yapan ısrarcı bir müzik, profesörde dinginlik ve huzur namına ne kalmışsa alıp götürüyordu. Dünyada hiçbir normal insanın böyle bir müzikten zevk alamayacağını düşündü. Çünkü bu müzik türünde bir uyum aranmıyor, güzel tınılar yerine dinleyenin kulağına tornavida sokar gibi tiz bir sesle avaz avaz bağırılıyordu. Profesör bir müzik sosyoloğu değildi ama ülkedeki çürümenin en büyük göstergesinin bu müzik olduğuna emindi. Blues, fado, tango, rebetika gibi eziliş feryadı değildi bu müzik türü. Onlarla arasında iştenlik farkı vardı. Adına arabesk denilen bu kente göç müziği, yaralı bir adamın haykırışı değil, yaralanmış taklidi yapan bir adamın sahte çığlığıydı. En ünlü arabesk sanatçılar kıllı göğüslerini açıkta bırakan ipek gömleklerle geziyor ve pırlantalı Rolex saat takarak spor Mercedes otomobile biniyor ve ben ölüyorum, bitiyorum diye hıçkırıklara gömülmüş şarkılar haykırıyorlardı. Bu müzik sadece bir müzik olarak değerlendirilemezdi. Bu seste Orta Doğu'ya özgü bir kaypaklık, bir kandırmaca, bir yalan, güçsüz olanı ezme, güçlünün önünde ise el etek öperek riyakarca eğilme demek olan bir yaşam üslubu vardı. Bunları düşündükçe kendisindeki inanılmaz değişime daha da şaşırdı profesör. Çünkü daha geçen ay bu müziği bir alt kültür öğesi olarak Türkiye'nin renklerinden biri gibi görme eğilimi ağır basıyor. Hatta bazen bu görüşünü televizyon konuşmalarında ve yazılarında dile getiriyordu. Ne olmuştu da onca sevdiği, hoşnut olduğu, kendisini rahat hissettiği hayat ona batmaya, onu rahatsız etmeye başlamış, hatta delirtecek hale gelmişti. Ölüm korkusu bu kadar büyük bir değişikliğe yol açabilir miydi? Bilemiyordu ama bildiği tek şey bu müzikte dürüstlüğün eksik olduğuydu. Sonsuz bir içtenlikle söylenmiş geleneksel halk türkülerinden çok farklı bir şeydi bu ve sinirlerini alt üst ediyordu. Profesör yine de oğlanın keyfini bozmadı. Pioneer setinin ve yeni kasetinin fiyakasını sürmesine engel olmadan karşı yakadaki dar sokakta annesinin oturduğu bakımsız apartmanın önüne geldi. Tutarından da fazla bir para verdi çocuğa. Oğlan bu cömertliği çaldığı müziğin güzelliğine yormuş olsa gerekti. Bir dahaki müşterisinde volümü daha da yükseltecekti. Akdeniz'in alt orta sınıfından bütün anneler birbirine benzer. İrfan'ın annesi de yorgun bedeni, yıpranmış yüzü ve kaygılı gözleriyle bir ayrıcalık oluşturmuyor. Türünün tipik bir örneği olarak her gün saatlerce düşündüğü, eskiden ruhu ve bedeniyle kendisinin olan ama şimdi ulaşılmaz tepelere yükselmiş oğlunun sürpriz ziyaretinden duyduğu telaşlı sevinci saklamaya gerek duymadan onun boynuna sarılıyordu. İri yarı profesör ancak göğsüne kadar gelen ve zaten hayatta da ancak bu kadar yer tutabilmiş küçük anneyi kaldırıp sakallarının onu dalamasına aldırmadan öptü. Kadın namaz kılardı, komşularıyla görüşürdü, akşam haberlerini dinlerdi. Oğlunun televizyon programlarını izler ve mahalleden gelen kutlamaları kabul ederken mahcup mahcup gülümserdi. Pazara giderdi. Ömrünün en büyük refleksi olarak geliştirdiği tutumluluk gereği oradaki satıcılarla pazarlık eder, kendisine söylenen her fiyattan şikayetçi olurdu. Menopoz döneminde hiçbir tedavi ve destek görmedikleri için kemikleri birbirine geçen, ne kemik ölçümü ne de kalsiyum konularında fikir sahibi olan bütün yaşlı Akdeniz kadınları gibi, annesinin de gövde biçimi bozulmuş, omuzları eğilmiş, beli bükülmüş ve kalça kemikleri yürümesini tıngırtılı bir hale sokan anormal bir görünüm almıştı. Gencecik, fidan gibi esnek kızların bu hale dönüşmesi profesöre dehşet veriyordu. Büyüdüğü evin hiçbir zaman unutamayacağı kokusunu duyarken oraya kaç yıldır adım atmadığını düşündü tekrar. Ne garip bir şeydi bu. Oysa bir zamanlar babasının emekli ikramiyesini peşinat olarak yatırdığı ve ömür boyu ödeyeceği banka borcuna girerek aldığı bu alçak gönüllü ev, okuduğu kitaplar ve uçsuz bucaksız hayalleriyle ona bütün bir dünya gibi gelirdi. Cinsel uyanışının ilk kıvranmaları, açık saçık resimli dergiler, bir yaz başı babasının sınıf geçme hediyesi olarak aldığı elden düşme bisiklet, onun sürekli patlayan eski lastiklerini yamamak için ha babam zımpara, lastik, solüsyon ve pompayla uğraşması, hidayetle geçen o en mutlu yıllarda basit kayıklara taktıkları yelkenlerle denize açılmaları, gündüz sinemalarına sinmiş olan filit kokusu, rahatsız koltuklar ve sertleşmiş peynirli sandviçler, iç ferahlatıcı gazozlar, karşı yaka vapurlarına daha yanaşmadan atlama delilikleri, yaz geceleri evlerinin önünde nöbet tutan işveli öğrenci kızlar, bütünleme sınavları, kopyalar, kıyıda ateşe tutulan bir teneke parçası üzerinde kızartılan midyeler, o yıllarda hiç koymayan parasızlık, fuara biletsiz girip şarkıcıları bedava dinleme taktikleri, yolda yürüyen orta yaşlı bir kadın grubunun arkasına gidip hanımefendi, hanımefendi diye seslenmeleri ve onların dönüp bakması üzerine demiş ve diye devam ederek birbirine hikaye anlatıyor taklidi yapmaları, kaçak binilen belediye otobüsleri, ömür boyu süreceği sanılan aşklar, hepsi o küçük evde yaşadığı değeri bilinmemiş yılların hediyesiymiş meğer. Babasının demir yolları üniforması gıcırdayan eski dolapta hala asılı duruyordu. Daha lojmanda oturdukları çocukluk yıllarında babasını da o kahverengi üniforma ve şeritli kasketiyle yakışıklı bir adam gibi görürdü İrfan. Ama yıllar geçip hem kendisinin hayat hakkındaki bilgisi artıp hem de parasızlık, geç yaşta baba olma bu zavallı adamın belini bükünce yanıldığını anlamıştı. Avurtları çökük, kaşları bile yorgun, dudakları titreyen, yaşamaktan bezmiş zayıf bir adamdı babası. Hayat bazı insanlara çok acımasız davranıyordu doğrusu. Kendisi de çocukluğu boyunca bu acımasızlıktan payını almıştı. Okuldaki varlıklı aile çocuklarının yanında bir türlü rahat edemeyişi ve içine girdiği zengin çevrelere karşı hala duyduğu derin çekingenliğin sebebi bu olmalıydı. Zengin bir ailede doğmuş ve hayatı boyunca para sıkıntısı çekmemiş insanlar ile sonradan rahata kavuşanlar hemen ayrışıyordu. Profesör ne kadar zengin olursa olsun bir adamın sıkıntılı bir çocukluk geçirip geçirmediğini hemen anlayabilirdi. Galiba yoksul çocukluk günleri bir insana ömür boyunca silinmeyecek bir damga vuruyordu. Kendisi de bunlardan biriydi işte. Zengin bir ailede doğmuş olan Aysel'den farklıydı mesela. Aysel günün ve gecenin herhangi bir saatinde bir arkadaşına üzerinde 5 para yok hesabı ödesene diyebilir ve bundan hiçbir çekingenlik duymazdı. Hatta şımarık bir övünç payı bile çıkarabilirdi bundan kendisine ama İrfan'ın böyle bir şey yapması mümkün değildi. Çocukluğunda zengin çocuklarının pırıl pırıl pabuçları öylesine gözünü alırdı ki pençe yapılmaktan altı kalınlaşmış ve topuklarını dürten çivilerin çıktığı eski pabuçlarını sıranın altına saklamak için akla karayı seçerdi. Belki de bu yüzden para kazandığı zaman dolabını bir sürü pabuçla doldurmuştu. Beğenmediği pahalı olan pabuçları beğendiği ucuz pabuca tercih ederdi ama bu geziye çıkarken koleksiyonundaki timsah derisi Fratelli Rosetti'lere, klasik Church'lere, zarif Salvatore Ferragamo'lara dönüp bakmamış ve eline geçen bir lastik pabucu geçirivermişti ayağına. Aynen spor pantolonu, sırtındaki fanilası ve mavi beyaz çizgili kazağı gibi. Arkadaşlarının zengin iş adamı babalarının görkemi yanında kendi babasını buruşuk demiryolu üniforması içinde yorgun, perişan ve yenik gördüğü günlerde içine büyük bir öfke doluyor ve o babayı kendisinin seçmediğini, böyle aciz bir babayı istemediğini tekrarlayıp duruyordu kendi kendine. Hayatta bir tek amacı olmalıydı, o da babasına benzememekti. Ama o Nisan akşamında Ege baharının aşina kokusu ortalığa yayılan ve yazı çağrıştıran kabak kızartmasına karışırken, o tanıdık eski evde babasını özlediğini ve evden ayrıldıktan sonra onu bir daha görmemek için sarf ettiği gayretlerin yüreğini kanırtan bir pişmanlığa dönüştüğünü hissetti. O aciz babayı hayatından silme isteği öylesine güçlü bir karara dönüşmüş olmalıydı ki İzmir'den ayrıldıktan sonra adamcağızı ölene kadar hiç görmemiş ve onun oğlunun başarısını paylaşmasına, en azından bunun birazcık tadını çıkarmasına imkan vermemişti. Aysel'le evlenirken İstanbul'da yapılan görkemli törene annesini, babasını çağırmaması, hatta onlardan habersiz evlenmesi de bu yüzdendi zaten. O acınası babayı, o süklüm püklüm anneyi Aysel'in armatör ailesiyle tanıştıramaz, İstanbul'daki medya, reklam, broker, iş adamı ve politikacı çevresine sokamazdı. Oysa Aysel, İrfan'ın hiç tanımadığı ailesini çağırmaları için çok ısrar etmiş ve onun bütün karşı koymalarına rağmen yoksulluğun utanç verici bir şey olmadığını, hatta bu davette öyle otantik tiplerin bulunmasının eğlenceli bile kaçacağını söylemişti. İrfan ise bu işin ona bir oyun gibi göründüğünü ve içindeki yaraların ne kadar derin olduğunu Aysel'in anlayamayacağını düşünmüştü. Şimdi de içi sızlıyordu işte. Mide kanseri o bir deri bir kemik, yorgun, avurtları çökmüş küçük adamı alıp ölüme götürürken yanında olmamasının ve onu artık bir daha göremeyecek oluşunun burukluğunu duyuyordu. Hele annesinin onları düğününe çağırmadığı ve babasının cenaze töreninde bile bulunmadığı yolunda hiçbir söz söylememesi, bir imada dahi bulunmaması içindeki ezikliği daha da çok arttırıyordu. O eve geldiğinden beri bir insanın nasıl olup da ölüm döşeğindeki babasını ziyaret etmeyebileceğini anlayamıyordu. Hele cenaze törenine katılmamak. Olacak iş değildi doğrusu. Bu arada annesi bir yandan ona yemek hazırlıyor, bir yandan da durmadan konuşuyor, onunla ne kadar iftihar ettiğini, mahalle bakkalının bile televizyondaki profesörün annesi olduğu için kendisini daha çok saydığını anlatıyordu. Evlatlarını iyi, sağlıklı ve mutlu görmekten başka ne amacı olabilirdi ki zaten bir annenin? Çok şükür, çok şükür iki evladı da üniversiteyi bitirmiş ve evlenip mutlu birer yuva kurmuşlardı. Ankara'daki kızı Emel de iyiydi çok şükür. Kışın gidip bir ay onlarda kalmış, Emel işe gittiğinde ikinci çocuğu Ebru'ya bakmıştı. Öyle sevimli bir kızdı ki yeğenini görse içine sokası gelirdi. Tabii birinci çocuk İsmail, babasının adıydı bu, kız kardeşiyle kocası ayıp olmasın diye ölmüş babanın adını ön isim olarak vermişlerdi ama esas isim olan Can'ı kullanıyorlardı. Gönül almak için konulan İsmail adı sadece nüfus cüzdanında yazmasına rağmen İrfan'ın annesi o çocuğa İsmail demekte ısrar ediyor ve herkesin de ona böyle seslendiğini varsayıyordu. Küçük kardeşini kıskanıyordu. Ne de olsa el bebek gül bebek büyümüştü ve şimdi ana baba sevgisini paylaşmak zorunda kalıyordu. Aynen kendisiyle Emel gibi. Kız kardeşi doğduğunda 6 yaşında olan İrfan da günlerce yatakların altına girmiş ve o pis çocuğu istemediğini söylemişti. Kah kah kah gülüyordu anne bunları söylerken. Sanki bu hayattaki tek mutluluk kaynağı eski günleri ve kocasının yaşadığı, iki çocuğunun da dizinin dibinde olduğu gençlik dönemini anmaktı. Profesör yüzü mutluluktan ışıldayan annesine baktı ve içinden "Ah anne" diye geçirdi. İşler hiç de gördüğün gibi değil. Bakkalın hayran olduğu oğlun boku yemiş durumda. Ya korkudan aklını oynatacak ya da kendini öldürecek. Kızın Emel ise eteğine dolanan iki çocuk ve iş arasında perişan olduğu yetmiyormuş gibi, bir de kocasının küçük Esat'ta bir sevgilisi olduğunu bilip buna göz yummak zorunda kalıyor. Senin Bayındırlık Bakanlığı'nda genel müdür diye pek övündüğün damadın aslında rüşvetçinin teki ve paraları kuaförde çalışan Zeliha adında 16 yaşında esmer bir kızla yiyor. Emel de ağlayarak "Artık dayanamayacağım abi, canıma kıyacağım vallahi" diye telefon edip içini döktüğü profesör abisinden "Sabırlı ol, ne yapacaksın? Artık ortalık böyle. Herkesin sevgilisi var" öğüdünü alıyor ve Hıyar abisi daha sonradan düşündüğünde telefonu kapatmadan önce "Bana bak kızım, bırak sulu gözlülüğü, sen de kendine bir sevgili bul. Böylece hiç olmazsa kendini daha iyi hissedersin" dediğine hafifçe pişman oluyor. Ne yaparsın? İstanbul ve Ankara yaklaşım farkı vaziyetleri. En sevdiği yemekleri pişirmekle kendisine dünyaları bahşettiği ve onu çok sevindirdiği duygusuna kapılan annesini memnun etmek için onunla çene çalıyor, eski günlerden konuşuyor ama aklı Aysel'de. Akşam eve geldi, soyundu, duş yaptı. Sevgili kocasının nerelerde kaldığını merak etti ama fazla da kafasına takmadı diye düşünüyor. Bilgisayarını açıp da elektronik posta mesajını görmesinin ne kadar vakit alacağını ve bu arada saatler ilerledikçe gereksiz heyecanlara kapılıp arkadaşlarını ve polisi arayıp aramayacağını merak ediyor. Öyle bile olsa en sonunda mesajın eline geçeceğini ve bu heyecanın yerini derin bir üzüntüye bırakacağını biliyor. Aysel için kaygılanıyor ama sonra bu yolculuğa çıkmadan kendisine verdiği sözü hatırlayıp onu sarıp sarmalayan günlük kaygıların üstünde kalmaya, vurdum duymaz olmaya çalışıyor. Hayat bazı şeyler için çok kısa ama bırakıp giden kafayı yemiş bir kocayı unutmak için fazlasıyla uzun. Zaten yolculukta kendisine güç vermesi için yanına aldığı kitaplar arasında Somerset Maugham'ın Charles Strickland adı altında Paul Gauguin'e anlattığı romanda böyle öğütlüyor. Kendisinin Strickland gibi bir yeteneği yok ama hiç olmazsa bu kızıl sakallı iri yarı adamın hayata karşı onurlu ve mesafeli tavrını takınabilmesi mümkün. Aşırı duygusallık gösterilerine hiç gerek yok. Gece yalnız kaldığında cüzdanındaki bütün kredi kartlarını çıkarıyor ve komodinin üstündeki dikiş kutusundan almış olduğu emektar Singer makasla bir güzel doğruyor. Böylece 2 yıllık Schengen, 10 yıllık da Amerika vizesine sahip pasaportundan başka hiçbir belge kalmıyor üstünde. Hafifliyor, maddi ve manevi olarak hafifliyor, yükseliyor, uçuyor, safralarını atıyor, bağlarından kurtuluyor ve yüreğinde bir ferahlık rüzgarı hissediyor. Hidayet'le birlikte kullandıkları küçük yelkenli bir aynanın üstünde kayar gibi Ege'nin lacivert sularında sessizce ilerlemekte. Meltem'in şişirdiği beyaz yelkeni ise sanki ta başından beri o haçme sahip bir cisimmişçesine, sanki rüzgar mitolojik bir Ege hayaleti olarak yelkeni bir pelerin gibi sırtına iliştirmişçesine çırpınmıyor bile. Kasabada bir kahraman. Karakolda bir gün cızırtılı, eski püskü bir transistörlü radyoya kulaklarını dayayıp kısık sesle müzik dinledikleri sırada Selahattin ona bir kanuncunun hikayesini anlatmıştı. Şimdi İstanbul'un en iyi kanun çalan müzisyeni olarak her yerde el üstünde tutulan Halil adlı genç, Gaziantep'te küçük bir çocukken babası onun ellerine demir ağırlıklar bağlar, kanunu öyle çaldırırmış. Çocuğun küçük elleri üstlerine bağlanan demir ağırlıklarla teller üzerinde dolaşır ve giderek süratlenirmiş. Yıllar boyunca babası onun demir ağırlıklar takmadan çalmasına hiç izin vermemiş. Çocuk da durumu böyle kabul etmiş ve her gün demirlerle çalışa çalışa epey hızlı çalar hale gelmiş. İlk gençliğe adım attığı günlerden birinde babası ellerinden demirleri çıkarmış, "Hadi çal şimdi," demiş. Bunun üzerine Halil'in elleri kanatlanmış, demirlerden kurtulan ellerini hissetmiyormuş bile artık. Yıllarca demir taşıyan eller kanunun telleri üzerinde uçar olmuş. Bu yüzden onun üstüne kanun çalan yokmuş. Cemal kasabaya dönerken kendisinin de 2 yıllık demirlerinden kurtulduğunu ama artık özgür kalan elleriyle ne yapacağını bilmediğini düşündü. Sırtından üniformayı, kütüklüğü, palaskayı, ayaklarından postalları çıkarıp da sivilleri giyince çıplak kalmış gibi hissetti kendisini. Boynunda üniformanın sert sürtünüşünü, ayaklarını kaldırdığı zaman su çekip ağırlaşmış postalların yer çekimini kanıtlayan gücünü duymuyordu artık. Bu yüzden kolları, ayakları uçar gibi hareket ediyordu ve müthiş hafiflemiş duyuyordu kendini. Elleri de boş kalmıştı. Ne telsiz vardı, ne G3 tüfeği, ne de el bombaları. Otobüste giderken savunmasız ve şaşkındı. Biraz da korkuyordu doğrusu. Çünkü eğer PKK yol keserde arama yaparsa, Cemal'in asker olduğunu anlamaları için kimliğine bakmaları bile gerekmezdi. 1000 kişi arasına koysalar, kurşun atmış adamlar birbirini duruşundan tanırdı. O zaman da otobüsten indirip kurşuna dizerlerdi tabii. Bunca yıl dağlarda PKK kurşunundan kurtulup da terhis olduktan sonra pisi pisine öldürülmek akıl alacak bir şey değildi. Aslında kendisi gibi askerleri tehlikeye sokmuyor ve uçakla gönderiyorlardı ama bu Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayanların işine yarıyordu. Kendisi gibi yakın yerlerde oturanların değil. Askerlikte her saati, her dakikayı sayarak bekledikleri gün gelip çatmıştı ve başından bu tip olaylar geçen ya da uzun süre çalışıp en zor sınavları veren herkesin kolayca tahmin edebileceği gibi Cemal'in içinde garip bir boşluk duygusu oluşmuştu. Samansı bir şey, tatsız. Sanki o anda iyi olduğu halde aklının bir köşesinde kötü bir şeyler oluyor duygusu uyanmış da ne olduğunu bir türlü bulamıyormuş gibi bir huzursuzluk. Sivil yaşama dair hayalleri vardı elbette. Geceler boyunca kurduğu düşler, yaptığı planlar. Ama sanki bunların hepsi koyu bir sise gömülmüştü. Çevresindeki insanları yadırgıyordu. Güneş gözlüklü şoför, kolonya dağıtan muavin çocuk, inenler, binenler başka bir dünyanın insanıydılar ve kendisinin o dünyada ne aradığını, nasıl davranması gerektiğini bilemiyordu. Allah'tan yanındaki koltuk boştu. Uzun bacaklarını rahatça uzatabiliyor ve iri gövdesini 2 koltuğa yanlamasına yerleştirebiliyordu ama kendisini tamamen bırakması mümkün değildi. Her an bir ses duyacakmış da dertop olup koltuğun arkasına sinecekmiş gibi gergin ve hazırlıklıydı. Arada bir içi geçip uyukladığında bile sürüyordu bu durum. Omzuna dokunarak onu uyandıran muavini çavuş sanıp da nöbete kalkar gibi birdenbire otobüsün ortasına fırlayıp çocuğun ödünü koparmasına ve çevresindekilerin kendisini garipseyen bakışlarla süzmesine yol açan da bu alışkanlıktı işte. Uyanık kaldığında gözünü yola dikiyor ve karşıdan gelen araçlarda, dönemeçlerde, benzin istasyonlarında tehlike belirtileri arayarak pür dikkat çevreyi gözlüyordu. Üzerinde bir bıçak bile bulunmadığına, bu kadar silahsız, bu kadar savunmasız, bu kadar çıplak olduğuna inanamıyordu. Hem de kendisine yabancı bir ülke gibi gelen topraklarda, yabancılık çektiği insanlar arasında. Kimseyle konuşmuyor, çevresindekilerin hiçbirine yakınlık göstermiyordu. Üçüncü kaset, birinci yüzün sonu.